Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 42. ayrım. Lisbeth Salander önce merdiven boşluğunu kontrol etmiş, hava kararırken komşu binaların etrafında dikkatli iki tur atmıştı. Ahşap binalardı. Kolay ses geçirir gibiydiler, yani Lisbeth'in yapmak istediği şey için ideal görünmüyorlardı. Gazeteci Per Ake Sandström bu binalardan en köşedekinin 3. katında oturuyordu. Yani en üst katta. Merdiven boşluğu tavan arasına kadar uzanıyordu. Binanın hiçbir penceresinde ışık yoktu. Bu, hiç kimsenin evde olmadığına işaretti. Birkaç sokak ötedeki bir pizzacıya gitti, havayı ısmarladı. Bir köşeye oturup akşam gazetelerini okumaya başladı. Saat 9'dan önce bir büfeden kafe latte aldı ve tekrar ahşap evlerin olduğu sokağa döndü. Pencereleri hala karanlıktı. Binaya girdi, merdivenlerin başına kadar tırmandı. Çatıya açılan kapının önünde bir basamağa oturdu. Buradan yarım kat aşağıdaki Per Ake Sandström'ün kapısını görüyordu. Cinayet masasından Hans Faste en nihayet Altsyö Endüstri binasında bulunan Recent Trash Records stüdyosunda satanist müzik grubu Evil Fingers'ın solisti Silla Noren'e ulaşmıştı. Bu buluşmada Portekizlilerin Karayip yerlileriyle ilk karşılaşmasında yaşadığı türden bir kültür şoku yaşayacaktı. Silla Noren'in anne babasının evine yaptığı başarısız birçok ziyaretten sonra nihayet Silla'nın kız kardeşinden edindiği bilgilerle stüdyonun izini bulmuştu. Kızın verdiği bilgiye göre Silla, Cold Wax denilen bir grubun albüm hazırlığına gönüllü yardım ediyordu. Faste 20 yaşında gençlerden oluşan bu grubun adını daha önce hiç duymamıştı. Daha stüdyonun önündeki koridora adım atar atmaz yüreğini ağzına getiren bir gürültüyle karşılaştı. Cam duvarın arkasındaki Cold Wax grubunu seyrederek bu kakofoninin bitmesini bekledi. Silla Noren'in uzun kuzguni siyah saçlarında kırmızı siyah bukleler vardı. Gözlerine siyah makyaj yapmıştı. Biraz tombulcaydı. Kısa bir etek ve piercingli göbeğini açıkta bırakan bir tişört giymişti. Kalçalarının üzerinde demir perçinli bir kemer vardı. Bu haliyle Fransız korku filmlerinden fırlamış tiplere benziyordu. Faste kimliğini gösterip onunla konuşmak istediğini söyledi. Silla sakızını çiğneyerek ona şüpheyle baktı. Sonunda takip etmesini işaret ederek onu kantine benzeyen bir yere götürdü. Kapının girişine bırakılan dolu bir çöp torbasına takılan Faste neredeyse yere yuvarlanıyordu. Silla boş bir pet şişeye su doldurup yarısına kadar içti. Bir masanın başına oturup sigara yaktı. Açık mavi gözlerini Faste'ye dikip bakmaya başladı. Faste söze nasıl başlayacağına karar veremedi. Recent Trash Records'ta ne? Silla sıkılmış gibiydi. Genç müzik gruplarının ürünlerini değerlendiren bir şirket. Senin işin ne? Ses teknisyeniyim. Bunun için eğitim mi aldın? Hayır, kendi kendime eğittim. Bu işle geçinebiliyor musun? Bu seni niye ilgilendiriyor ki? Yalnızca merak ettim. Sanırım Lisbeth Salander hakkında yazılanları okumuşsundur. Silla başını salladı. Onu tanıdığına dair bilgiler aldık, doğru mu? Belki. Tanıyor musun, tanımıyor musun? Neyin peşindesin ona bağlı. 3 cinayet işlemiş manyak bir katilin peşindeyim. Lisbeth Salander hakkında bilgi topluyorum. 1 yıldır ondan haber almıyorum. En son ne zaman görüştünüz? 2 yıl kadar önce bir sonbaharda, Kvarnen Barı'nda. Bir ara oraya takılırdı. Sonra ayağı kesildi. Hiç ilişkiye geçmeye çalıştın mı? Cep telefonundan birkaç kez aradım ama numara kullanım dışıydı. Herhalde nasıl ulaşacağını da bilmiyorsun. Cık. Evil Fingers ne? Silla Noren eğlenir gibiydi. Gazeteleri okumuyor musun? Nasıl yani? Bir grup satanist olduğumuzu yazıyorlar. Öyle misiniz? Sence sataniste mi benziyorum? Satanistler nasıl görünür? İşin doğrusu kim daha çok aptal diye merak ediyorum. Polisler mi yoksa gazeteciler mi? Bak genç bayan, bu ciddi bir soru. Satanist olup olmadığım mı? Saçmalamayı bırak da sorularımı cevapla. Sorun neydi? Hans Faste bir süre gözlerini kapattı. Birkaç yıl önce tatil için gittiği Yunanistan'da bir polis merkezine yaptığı ziyareti düşündü. Bir sürü sorununa rağmen Yunan polisi İsveç polisinden daha avantajlı durumdaydı. Eğer Silla Nuren orada böyle davransa, ellerine hemen kelepçe geçirip sıkı bir dayak atarlardı. Gözlerini açıp Silla'ya dikti. Lisbeth Salinger'da Evil Fingers grubunda mıydı? Aklına bile getirme. Bu ne demek şimdi? Salinger, hayatımda karşılaştığım müzik kulağı en berbat kişi. Müzik kulağı mı? Yani trompetle davulu birbirinden ayıramaz. Yani müzikal yeteneği bu düzeylerde seyrediyor. Benim demek istediğim Evil Fingers grubunda mıydı? Cevabını verdim ya. Siz Evil Fingers'ın ne olduğunu sanıyorsunuz? Bunu sen anlat. Sen aptal gazete haberleri okuyarak mı soruşturma yapıyorsun? Soruma cevap ver. Evil Fingers bir rock grubuydu. 1990'lı yılların ortasında hard rock'tan hoşlanan bir grup genç kız bir araya gelip eğlence olsun diye kurduk. Kendimizi 5 köşeli yıldız, Sympathy for the Devil sloganı ile lanse ettik. Sonra grubu dağıttık. İçlerinden müzikle ilgilenen bir ben kaldım. Yani Lisbeth Salinger grupta değildi. Dediğim gibi. Peki, o zaman bizim kaynaklarımız niçin Salinger'ın grup üyesi olduğunu iddia ediyor? Çünkü sizin kaynaklarınız da gazeteciler kadar aptal. Açıkla. Biz grupta 5 kızdık. Hala arada bir buluşuruz. Eskiden Kvarnen'de haftada bir buluşurduk. Şimdi ayda bir buluşuyoruz. Yani ilişkimizi koparmadık. Buluştuğunuzda ne yapıyorsunuz? Sizce Kvarnen'de ne yapılır? Hans Faste içecekti. Yani içmek için buluşuyorsunuz. Bira içiyor ve oradan buradan konuşuyoruz. Sen arkadaşlarınla buluştuğunda ne yapıyorsun? Peki, Lisbeth Salinger'ın bu resimdeki yerine. 18'imdeyken onunla Combux'ta tanışmıştım. Arada bir Kvarnen'e gelir, bizimle bir bira içerdi. Yani Evil Fingers'ı bir örgüt gibi göremeyiz diyorsun. Silla Nuren, Faste'ye sanki bir başka dünyadan gelmiş birine bakar gibi baktı. Lezbiyen misiniz? Ağzının ortasına bir yumruğa ne dersin? Soruma cevap ver. Bizim ne olduğumuz seni hiç ilgilendirmez. Sakin ol, beni kışkırtma. İşe bak. Lisbeth Salinger'ın 3 kişiyi öldürdüğünü iddia eden polis bana gelip cinsel eğilimlerimi soruyor. Siktir git. Bak, seni içeri tıkarım. Yok ya, niçin? Ha, unutmadan 3 yıldır hukuk okuduğumu ve babam Ulf Noren'in de Noren and Krep avukatlık bürosunun sahibi olduğunu söylemeyi unuttum. Hadi yaylan, mahkemede görüşürüz. Ben senin müzik sektöründe çalıştığını sanıyordum. Bu işi zevk aldığım için yapıyorum. Bununla geçindiğimi mi sanıyorsun? Senin neyle geçindiğin hakkında hiçbir bilgim yok. Lezbiyen satanistlikle geçiniyorum. Eğer düşündüğün buysa. Eğer polis Lisbeth Salinger'ı böyle arıyorsa, niçin hala yakalayamadıkları belli. Başka bir şey var mı? Sonia Modic, Doug Svensson'ın bilgisayarına bağlandı ve o akşamı sabit diskteki belgeleri sınıflandırmaya ayırdı. Saat 11'e kadar oturup Doug Svensson'ın kitabını okudu. İki sonuç çıkartmıştı. Birincisi, Doug Svensson, seks ticaretinin mekanizmalarını gerçekçi bir şekilde ve merak uyandıran bir dille anlatan çok becerikli bir yazardı. Keşke yaşasa da polis akademisinde bu konuda seminerler verseydi. Onun bilgileri eğitime büyük katkı sağlardı. Örneğin Hans Faste, Svensson'ın derin bilgilerinden faydalanabilirdi. Budig'in çıkarttığı ikinci sonuç, cinayetlerin sebebi olarak Doug'ın araştırmalarına işaret eden Blomqvist'in tezinin hiç de yabana atılır türden olmadığıydı. Doug Svensson, seks pazarının müşterilerini afişe ettiğinde bundan yalnızca birkaç kişi zarar görmeyecekti. Bu, muazzam sonuçlara yol açacaktı. Başta gelen aktörlerin arasında cinsel suçlardan daha önce ceza alanlar kadar kadın ticareti üzerine tartışmalara katılıp ahkam kesen uzmanlar da vardı. Bu bilgiler hepsini tarumar ederdi. Mikael haklıydı. Cinayetlerin nedeni bu kitaptaydı. Tek sorun, afişe edilme riski taşıdığı için Doug Svensson'ı öldürmeye niyetli fuhuş müşterisiyle Buyurmun arasında bir bağ kurulamamasıydı. En azından Doug Svensson'ın belgelerinde Buyurmun'un adı geçmiyordu. Bu, Mikael'in tezini çok zayıflatırken Lisbeth Salinger hakkındaki şüpheleri güçlendiriyordu. Cinayet nedeni henüz bilinmese bile Lisbeth Salinger'ın cinayet mahallinde bulunduğunu ispatlayan kanıtların yanı sıra cinayet silahında da parmak izleri vardı. Bu kadar kesin teknik kanıtlar yanlış yorumlanamazdı. Yani Enskede cinayetinde silahı ateşleyen Salinger'dı. Üstelik bu silah Buyurmun cinayetinde de kullanılmıştı. Salinger'ın bu cinayeti niçin işlediğine dair de bir neden bulunabilirdi. Buyurmanın karnındaki sanatsal süsleme, bir tecavüzün ya da ikisi arasında sadomazoşist bir ilişkinin varlığına işaretti. Buyurmanın sırt üstü yatıp onca acıya katlanarak karnına bu tür tuhaf bir dövme yaptırdığına inanmak çok zordu. Ya Buyurman aşağılanmaktan zevk alıyordu ya da Lisbeth, eğer bu dövmeyi o yaptıysa, onu etkisiz hale getirdikten sonra yapmıştı. Her neydiyse Modic bu konuda spekülasyon yapmak istemiyordu. Telobrian, Lisbeth Salinger'ın kendisi için tehlike arz ettiklerine ya da kendisini aşağıladıklarına inandığı insanlara karşı şiddet kullandığını saptamıştı. Sonia Modic bir süre Peter Telobrian'ın Lisbeth Salinger hakkında söylediklerini düşündü. Eski hastasını içtenlikle korumak ve ona zarar gelmemesini istiyordu. Ama diğer yandan soruşturma önemli ölçüde onun Lisbeth analizi üzerine inşa edilmişti. Psikopati sınırında bir sosyopat. Ama Mikhail'in teorisi duygusal açıdan daha cazipti. Modic alt dudağını ısırarak kafasında üç cinayetin üçünü de tek başına Lisbeth Salinger'ın gerçekleştirdiği tezinden başka bir senaryo canlandırmaya çalıştı. En sonunda tükenmez kalemini alarak önündeki not defterine çekingen bir satır yazdı. Birbirinden bütünüyle ayrı iki neden, soru işareti. İki katil, soru işareti. Tek bir cinayet silahı, soru işareti. Kafasında uçuşan, bir türlü formüle edemediği bir soru vardı. Sabah yapacakları toplantıda Bublanski'ye sormayı düşündüğü bir şey. Lisbeth Salinger'ın bu üç cinayeti yalnız başına işlediğini düşünmenin, onu birdenbire niçin bu kadar rahatsız ettiğini bir türlü açıklayamıyordu. Gece kafasını kurcalayanın ne olduğunu fark etti. Bilgisayarını kapadı ve disketlerini çalışma masasının çekmecesine kilitledi. Ceketini giydi, masa lambasını söndürdü ve tam büronun kapısını kilitlerken koridorun sonundan bir ses duydu. Kaşlarını çattı. Burada yalnız olduğunu düşünmüştü. Koridorun sonuna, Faste'nin odasına doğru yürümeye başladı. Kapısı aralıktı. Faste telefonda konuşuyordu. "Bu her şeyi birbirine bağlıyor," dediğini duydu. Kapısının önüne durdu. Kısa bir tereddüt yaşadı, derin bir nefes alıp kapıyı çaldı. Faste şaşkın gözlerini ona çevirdi. Modic elini sallayarak selam verdi. "Modic hala işteymiş," dedi Faste telefondakine. Modic'den gözünü ayırmadan telefondakini dinledi ve başını salladı. "Tamam, ileteceğim," dedi ve telefonu kapadı. "Bubla," dedi. "Ne istiyorsun?" "Her şeyi birbirine bağlayan şey deneymiş." Faste merakla baktı. "Kapı mı dinliyorsun?" "Hayır, kapını aralık gördüm ve tam çalacakken bunları duydum." Faste omuzlarını silkti. "Bubla'yı SKL hakkında bilgi vermek için aradım. Nihayet değerli bir şeyle geldi." "Nedir o?" "Svensson'ın cep telefonu Convic kartlıymış. Telefon konuşmalarının listesini çıkartmışlar. 20.12'de Blomqvist'le konuştuğunu teyit etmişler. Blomqvist o sıra kız kardeşinin evinde yemekteymiş." "İyi, ama Blomqvist'in bu cinayetlerle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum." "Ben de. Ancak Svensson o akşam bir telefon konuşması daha yapmış. Tam 21.34'te. 3 dakika sürmüş." "Nils Buyurman'ın ev telefonunu aramış. Demek ki iki cinayet arasında bir bağlantı var." Sonia Modic, Hans Faste'nin ziyaretçi koltuğuna bir güzel kuruldu. "Lütfen buyur, kendi odanmış gibi davran." Modic aldırmadı. "Peki, bu telefonların zamanlaması ne söylüyor?" "Saat 8'den sonra Doug Svensson Mikhail'i aradı. Akşam geç saatte buluşmaya karar verdiler. 9.30'da Svensson Buyurman'ı aradı. Tam bu sırada Salinger, Enskede'deki büfeden kapanmadan hemen önce 22'de sigara aldı. Saat 23'ü biraz geçe Blomqvist ve kız kardeşi Enskede'ye geldiler. 23.11'de Blomqvist acil servisi aradı." "Öyle gibi, Miss Marple." "Hiç de öyle değil. Patolog raporuna göre Buyurman 22 ila 23 arasında vurulmuş. Yani Salinger Enskede'deyken. Biz şimdiye kadar Salinger'ın önce Buyurman'ı sonra da Enskede'deki çifti öldürdüğünü varsayıyorduk. Bu bir şeyi değiştirmez. Patologla tekrar konuştum. Buyurman'ı öldürüldükten 24 saat sonra bulduk. Patolog tahminlerinde bir saat yanılgı payı olabileceğini söyledi. Ama cinayet silahını Enskede'de bulduğumuza göre demek ki ilk kurban Buyurman'dı. Bu, Salinger'ın 21.34'ten sonra Buyurman'ı öldürüp hemen arkasından Enskedi'ye gidip sigara aldığı anlamına gelir. Sence bu sürede Odenplan'dan Enskedi'ye gidilebilir mi? Elbette. Daha önce de düşündüğümüz gibi toplu taşıma aracına binmeyip arabayla gitti. Arabası varmış. Sonny Bohman'la aynı mesafede bir test sürüşü yaptık. Ve bundan daha kısa zamanda oraya ulaştık. Yani Doug ile Mia'yı öldürmeden önce bir saat bekledi. Peki bu bir saati nasıl geçirdi? Kahve içti. Kahve fincanında parmak izlerini bulduk. Modig'e sanki zafer kazanmış gibi baktı. Sonya Modig iç çekerek bir dakika kadar sustu. Hans, sen bu davayı bir prestij meselesi yaptın. Bazen lanet bir adam gibi davranıp insanların cinlerini tepelerine çıkarıyorsun. Ama kapını sana attığım tokat nedeniyle özür dilemek için çaldım. Kendimi kaybetmiştim. Faste ona uzun bir süre baktı. Modig, belki sana göre lanet adamın tekiyimdir. Bana göre de sen profesyonellikten çok uzaksın. Yani polislik mesleği sana göre bir iş değil. En azından bu düzeyde. Sonya Modig kafasında vereceği cevapları tarttıktan sonra vazgeçti. Omuzlarını silkip ayağa kalktı. Tamam dedi. Şimdi artık nerede durduğumuzu biliyoruz. Ve bana inan burada fazla kalamayacaksın. Sonya Modig odadan çıkarken kapıyı istediğinden daha sert çekip kapattı. Şu puştun seni kızdırmasına izin verme. Garaja gidip arabasına bindi. Hans Faste kapalı kapının arkasında mutlu bir ifadeyle dikiliyordu. Mikael Blomqvist eve tam girmişti ki cep telefonu çaldı. Merhaba, ben Malin. Vaktin var mı? Elbette. Dün kafamı kurcalayan bir şey fark ettim. Anlat. Yazı işlerinde biriktirdiğimiz gazete kupürlerinde Salinger hakkında yazılanları okuyordum. Psikiyatri kliniğinde geçirdiği günlere dair yazılanları buldum. Evet, aklıma bir soru takıldı. Hayat hikayesinde niçin bu kadar büyük bir boşluk var? Boşluk mu? Evet, boşluk. Okul yıllarına dair ayrıntı boşluğu var. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yaptığı kavgalar vesaire. Hatırlıyorum. Hatta Lisbeth daha 11'indeyken bir öğretmeni ondan korktuğunu söylemiş. Birgitta Mias. Evet o. Çocuk psikiyatrisi kliniğinden de bir sürü ayrıntı var. Ayrıca koruyucu aileyle yaşadığı sorunlar, şu Gamla Stan'daki saldırı ve başka bir sürü şey. Evet, ne düşünüyorsun? Kliniğe 13'ünü doldurmadan hemen önce alınmış. Evet. Ama kliniğe niçin yatırıldığına dair tek bir kelime yok. Yani? Demek istediğim 12 yaşındaki bir çocuğu psikiyatri kliniğine niçin yatırırlar ki? Bunun biyografisinde görülecek kadar büyük bir nedeni olmalı ama niye buna dair bir açıklama yok? Malin, güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre Şubat 1991 tarihinde Lisbeth daha 12 yaşındayken hakkında yazılmış bir polis raporu varmış. Bu dosyalarda yok. Ben de senden bunu araştırmanı isteyecektim. Eğer böyle bir rapor varsa mutlaka dosyasına koymaları gerekirdi. Aksini yapmaları yasa dışı bir şey. Bunu araştırdın mı? Kaynağım bunun dosyalara konulmadığını söylüyor. Malin bir süre sustu. Kaynağın ne kadar güvenilir? Çok. Malin bir süre daha sustu. Mikael ile Malin aynı anda aynı sonuca ulaştı. Sapo dedi Malin. Björk dedi Mikael. 24. Bölüm 5 Nisan Salı 47 yaşındaki serbest gazeteci Per Ake Sandström Solna'daki evine gece yarısını biraz geçe geldi. Biraz çakır keyifti. Son günlerde yakasını bırakmayan panik duygusundan midesine kramplar giriyordu. Bütün gün hiçbir şey yapmadan umutsuzca dolaşmıştı. Kısaca Per Ake Sandström korkuyordu. Doug Svensson öldürüleli 2 hafta olmuştu. Sandström o gece televizyon haberlerini şaşkınlıkla izlemişti. Hem rahatlamış hem de umuda kapılmıştı. Svensson öldüğüne göre içinde kendi adının da ifşa edileceği kadın ticareti hakkındaki kitabı artık tarihe karışacak demekti. Bir orospu yüzünden kodesi boylayacaktım. Doug Svensson'dan nefret ediyordu. Ona ricalar etmiş, yalvarmış, domuz herife yağ çekmişti. Cinayetin işlendiği günün sabahı yaşadığı coşku nedeniyle sağlıklı düşünememiş ancak bir sonraki gün aklı başına gelmişti. Polis kendisinin pedofil bir tecavüzcü diye ifşa edildiği Doug Svensson'ın kitabını bulup küçük kaçamaklarını kurcalamaya başlayacaktı. Tanrım, cinayet zanlısı bile olabilirdi. Paniği ancak gazete afişlerinde Salinger'ın yüzünü görünce yatışmıştı. Bu Salinger denilen karı da kim? Daha önce bu ismi hiç duymamıştı. Polis onu baş zanlı ilan etmişti. Soruşturmayı yürüten savcı cinayetlerin yakında çözüleceğini söylüyordu. Belki de hiç kimse onunla ilgilenmeyecekti. Ama kendi tecrübelerinden gazetecilerin not ve belgelerini sakladıklarını bilirdi. Millennium, ününü hak etmeyen pislik bir dergi. Onlar da diğerleri gibi. Her şeye burunlarını sokarlar, sızlanırlar ve insanlara zarar verirler. Şu lanet kitapta ne kadar mesafe almışlar bilmiyordu. Ne bildiklerini bilmiyordu. Kime sorabilirdi ki? Kendini boşlukta hissediyordu. Cinayetlerden sonraki ilk hafta panikle sarhoşluk arasında gidip gelmişti. Görünüşe göre polis onu aramıyordu. Eğer şanslıysa paçayı kurtarırdı. Ama eğer değilse hayatı mahvolurdu. Kapısının kilidine anahtarını sokup çevirdi. Kapı açıldığında bir hışırtı duydu. Daha arkasına dönemeden sırtında bir acı hissetti. 42. ayrımın sonu. Sayfa 482. Devamı 43. ayrımda.